Ayrım 23.
6 ay sonra işçi kollarının sayısı 253'e çıkmıştı. Bunun yarısı ortaklaşmacıydı. Bir yıl sonra ise işçi kolu sayısı 339'a, udarnikiler 7023'e, ortaklaşmacı topluluklarda 13'e yükselmişti. Sorokin'e kızıl bayrak nişanı verildi. Bu ortaklaşmacılar insanın aklına Almanya'daki Kızıl Cephe birliklerinin ortaklaşmacı kümelerini getiriyor. Kadınların topluluktan çıkarılması onları ileride kurulacak demokratik ortak yaşayışın ilk örneği saymamızı önlemeye yeter. Yapıları sıradan bireye aykırıdır. Üyelerinin kendi kendilerine uyguladıkları zorunluluklar hiç kuşkusuz yiğitçedir ve geçiş dönemlerindeki çetin kavgalara gereklidir. Ama geleceğe dönük değildirler. Varlığını amansız bir gerekliliğe ve karşılıklı alışmaya borçlu toplulukla yaşamın temel gereksinimlerinin karşılanmasına dayalı topluluğu birbirinden ayırmak gerekir. Sovyetler Birliği'ndeki bir sürü ortaklaşmacı topluluğun gelişmesinde işte bu geçiş dönemine özgü olma niteliği ağır basar. Kökeninde fabrika ve ordudaki ortak çalışma ve ortak güçlükler vardır. İlkel yaşama biçimi bireysel ayrılıkları yok etmektedir. İş toplulukları ancak ortak yaşayış eklendikten sonra ortaklaşma haline geldi. Ama böyle bir ortak yaşayış henüz tam bir ortaklaşma sayılamaz. Çünkü ücretlerin ancak bir kesimi ortak bütçeye katılmaktadır. Tam ortaklaşmacılık en yüce yaşama biçimi sayılmaktaydı. Bu ortak yaşayışın gelişmesi, yapısal ve kişisel sorunların yanlış değerlendirilmesinin insanları zorlayıcı ve buyurgan bir örgütlenmeye götürdüğünü gösterdi. İşte size bir örnek. Moskova Devlet Kitaplığı'nda ayakkabıların, hatta iç çamaşırlarının bile ortak olduğu tam bir ortaklaşmacılık vardı. Ortaklaşmacılardan biri kendi iç çamaşırını giyerse buna küçük kent soyluluk gözüyle bakılıyordu. Kişisel yaşam diye bir şey yoktu. Ortaklaşmacılardan biriyle ötekilerden daha yakın ilişki kurmak yasaktı. Sevgi yasa dışıydı. Kızlardan biri topluluktaki erkeklerden birine eğilim duydu mu, ikisi de ortaklaşmacı ahlakı yıkmakla suçlanıyordu. Bu ortaklaşmacı topluluk kısa zamanda dağıldı. Ortaklaşmacı topluluğun, komünün, geleceğin toplum yaşamında kurulacak aileye örnek olacağı öne sürülüyorsa, bu toplulukların başarısızlığını incelemek ve anlamak büyük önem kazanır. İnsan gereksinimleriyle çelişen her türlü buyurgan, ahlakçı ya da ahlaki kural sonunda mutlaka ortaklaşmacı topluluğu yıkacaktır. Temel sorun ortaklaşmacı topluluğun ahlakını değil, doğal koşullar içerisinde nasıl gelişeceğini bilmektedir. İnsanın ruhsal yapısıyla yaşama biçimleri arasındaki çatışkı zaman zaman çok gülünç durumlara yol açtı. Kimi ortaklaşmacı topluluklar, üyelerin zamanını dakikası dakikasına düzenlemeye dek vardırdılar işi. Ama fabrikasında kurulan ortaklaşmacı topluluk, ortakların zaman dizelgesi konusunda şu rakamları vermiştir. 1. Fabrikadaki çalışma 6 saat 31 dakika. 2. Uyku 7 saat 35 dakika. 3. Ders 3 saat 1 dakika. 4. Yemek 1 saat 24 dakika. 5. Siyasal etkinlik 53 dakika. 6. Okuma 51 dakika. 7. Eğlence, sinema, kulüp, gezinti ve benzeri 57 dakika. 8. Ev işi 27 dakika. 9. Ziyaret 25 dakika. 10. Sağlık bakımı 24 dakika. 11. Boş vakit 1 saat 32 dakika. Sayılama hastalığı sayıklamasıdır bu. Böyle görüngüler düpedüz hastalıklıdır. Ortaklaşmacıları her yönden baş kaldırmaya zorlaması gereken görevi yaşamın temeli sayma saplantısının açık belirtisidir. Bu olgulardan çıkarılacak sonuç Mehnert'in sandığı gibi ortak yaşamın olanaksızlığı değil, insanın yapısıyla uyuşacak bir ortaklaşmacı yaşama biçiminin bulunması gerektiğidir. Ortaklaşmacıların yapısı, düşüncesi ve etkinliği toplu yaşama biçimiyle çatıştıkça toplumsal zorlama ahlaki bilinç ve zorunluluk halinde ağır basacaktır. İnsan yapısıyla yaşama biçimleri arasındaki boşluğun zorlamayla değil, örgensel olarak doldurulması gerekir. B. Suçlular için kurulan bolşe ve ortaklaşmacı topluluğu. Bu suçluların tam bir özgürlük içinde yeniden eğitilmeleri ilkesi uyarınca, 1924'te GPU'nun, Siyasal Polis Örgütü'nün, yöneticisi Dzerzhinsky'nin önerisiyle kurulan ilk çalışma ortaklaşmacılığıydı. En önemli sorun bir örgüt biçimi bulmaktı. Topluluğun ilk kurucusu Moskova'daki bu Türkiye hapishanesindeki tutuklularla görüştüler. Burada ufak aşırmalardan, hırsızlıktan ve serserilikten hapse atılmış gençler vardı. GPU'nun gençlere önerisi şuydu: sizlere kendinizi eğitmek ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına katkıda bulunmak üzere bir fırsat ve özgürlük veriyoruz. Buradan gitmek, ortaklaşmacı bir topluluk kurmak ister misiniz? Hükümlüler kuşkuluydular. GPU'ya güvenemiyorlardı. Kendilerini önce tutuklamış, şimdi de özgürlük vermeye kalkıyordu. Bunun altında bir oyun yatmasından korkuyorlardı. İlkin hayır dediler. Derken bir evrim oldu. Kaçıp eski suçlu yaşamlarına devam edebilmek için gidip her şeyi yerinde görmeye karar verdiler. Sonunda içlerinden 15'i topluluğa katılmayı kararlaştırdı. Katılmayı kabul eden öbür gençlerin adlarını yazdılar. Bağlantı kurmak üzere başka tutuk evlerine elçi gönderdiler. Kısa zamanda sayıları 1000'e ulaştı. Yapılacak işe gelince bölge halkı için ayakkabı çıkaracak bir fabrika kurma kararı alındı. Gençler her şeyi kendileri düzenlediler. Çalışma, ev işi ve eğitim toplulukları kurdular. En düşük ücret 12 rubleydi. Bölge halkı kendilerini ürküten bu suçlular topluluğuna karşı çıktı. İmza toplayıp hükümete gönderdiler. Zamanla bu tutum değişti. Köylülerle işçilerin gelebildikleri bir kulüp ve tiyatro kuruldu. Birkaç yıl içinde suçlularla halk arasındaki ilintiler öylesine iyileşti ki delikanlılar çevre köy ve kentlerinin kızlarıyla arkadaşlığa başladılar. İş genişledi. 1929'da günde 400 çift ayakkabı, 1000 çift paten ve giysi yapılıyordu. İlk işe giren 18 ruble, eskilerse 130 ruble kazanıyordu. Emekçiler bakım ve giyim için 35-40 ruble ödüyordu. Ücretin %2'si öğretim için kesiliyordu. İşe yeni başlayanlar 18 rublelik kazançlarıyla bu yükün altından kalkamadıkları için tam ücret alana dek borçlanarak yaşıyorlardı. Bütün Sovyet fabrikalarındaki özel yönetim burada da vardı. Ard arda bir kitaplığın, bir satranç odasının, bir sanat galerisinin ve sinemanın kurulduğu görüldü. Hepsini ortaklaşmacılar kendileri işletiyorlardı. Ayrıca uyuşmazlık kurulları vardı. İçlerinden biri işe gelmedi ya da geç kaldı mı herkesin gözü önünde azarlanıyordu. Aynı şeyi bir daha yaparsa para cezası kesiliyordu. Daha ciddi durumlardaysa suçlu 2-3 gün tutuklanıyordu. Moskova'daki hapishanenin adresi veriliyor, delikanlı yanına kimse katılmadan oraya gidiyor, cezasını çekip geri geliyordu. 2-3 yıl 320 delikanlıya karşılık 30 da kız vardı aralarında. Oğlanlar çevredeki kızlarla ilişki kurduğundan kızlarla delikanlılar arasında gözle görülür cinsel güçlükler doğmadı. Topluluğun başkanı bana ortaklaşmacıların cinsel sorunları tartıştıklarını ve pek az aşırılığa rastlandığını söyledi. Bütünüyle doyuma erme olanağı bulunduğundan cinsel yaşam kendiliğinden düzene giriyordu. Bolşeva ortaklaşmacı topluluğu suçlu gençlerin kendi kendini yönetme ve buyurgan ruhsal yapının değiştirilmesi ilkesine uygun bir biçimde eğitilmelerinin İlk örneğiydi. Yazık ki bu topluluklar ender örnekler olarak kaldı. 1935'te elimize geçen durum bildirilerinin de gösterdiği gibi oralarda uygulanan ilke sonraki yıllarda yüzüstü bırakıldı. 1935'te buyurgan yöntemlere genel dönüşün epey yol almış durumda olduğunu anımsamak gerekir. C. Yeni yaşama biçimleri arayan gençlik. NEP'nin yeni iktisadi siyasetin yardımıyla iktisadi yaşamın düzelmeye başladığı dönemde özel ortaklaşmacı topluluklar önemli bir rol oynamaktaydı. Gençliğin ortaklaşmacılığa özgü ortak yaşama biçimini toplu konutlarda sınaması gerekiyordu. Mehnert bu girişimin sonradan ikinci plana atıldığını söyler. 1932'de sonradan daha alçak gönüllü olundu diye yazar. Ülkenin bütünü daha açık NEP'nin dökümünü çıkarmaya uğraştığı ve toplumculuğun ilk aşamalarında bulunduğu dönemde küçük adacıklar halinde toplumculuğun en son aşaması olan ortaklaşmacılığı yaşamaya kalkışmanın akla aykırı olduğu açıkça kabul ediliyor. Ortaklaşmacı bucakların kurulması ilk başlarda ivedi bir önlemdi. Bugün artık onlara gerek yoktur. Bu açıklama insanı doyurmaz. 1925'lere doğru gençlik bucaklarının kurulması belki gerçekten zamansızdı. Ama asıl sorun bunların neden başarısızlığa uğradığını bilmektedir. Bugüne kadarki Sovyet gelişmesinin başlıca özelliği yeni yaşama biçimleriyle eskiler arasındaki amansız savaş olmuştur. Bu çatışmanın sonucu Rus devrimini çok kesin bir biçimde etkileyecektir. Gençlerin kurduğu ortaklaşmacı topluluklar genel sorunun ancak bir yanıdır. Bunların kurulmasının ivedi bir önlem olduğu söylenemez. Karşılaşılan şey daha çok gençlik açısından büyük anlam taşıyan ciddi bir ilerlemeydi ve bu girişim şimdiye dek açıklanamayan nedenlerden ötürü başarısızlığa uğradı. Eski düzenin duruma el koymasından sonra yeni düzen yaşayamazdı elbet. Oysa Sovyetler Birliği'nde toplumculuğun kesinlik kazanmış bir olgu olduğu öne sürüldü. Mehnert'in kitabından alınmış birkaç ortaklaşmacı topluluk günlüğü örneği verelim. Özellikle Moskova gibi büyük kentlerde müthiş kıtlık çekilen 1924 kışıdır. Ortaklaşa yaşanan açlık, yokluk ve konut darlığı sıkıntısı insanları birbirine yaklaştırmaktadır. Neredeyse okulu bırakmak üzere olan birkaç dost eve dönüp yaşamaya dayanamayacakları için yeni bir aile, bir ortaklaşmacı topluluk kurup yaşamaya karar verirler. Uzun süre aradıktan sonra eski bir evin ikinci katında birkaç oda bulurlar. Birinci katta bir Çinli tarafından işletilen bir çamaşırcı dükkanı vardır. Sabahın ikisiyle altısı arasında kalan saatlerin dışında döşemedeki aralıklardan sürekli buhar gelmektedir. Ama bunun hiç önemi yoktur. Gençler başlarını sokacak bir dam buldukları için mutludurlar. 1925 Nisan'ında eve taşınırlar. Dairede iki yatak odası, kulüp adını verdikleri bir oturma odası, bir de mutfak vardır. Ev eşyası olaraksa yataklar, iki masa, iki sıra. Beşi kız, beşi oğlan, 10 kişi yeni bir yaşam kurmaya hazırlanmaktadır. Ortak yaşama özenen bu gençler kısa bir süre sonra kendilerini dışarıdaki işlerine öylesine kaptırırlar ki eve çeki düzen vermeyi aksatırlar. Güncede şunları okuruz. 28 Ekim. Ev işini görecek arkadaş uyuyakaldı. Sabah kahvaltısı yok. Ev temizlenmedi. Akşam yemeğinden sonra bulaşık yıkanmadı. Zaten su yoktu. 29 Ekim. Yine sabah kahvaltısı yok, akşam yemeği de. Bulaşık da yıkanmadı. Mutfak ve hamam temizlenmedi. Her yan bir parmak tozla kaplı. Kapı sürmelenmedi. İki yatak odasında da ışık sabaha kadar yanık kaldı. Fotoğraf meraklısı arkadaşımız bütün kuralları çiğneyerek sabahın ikisinde resim bastı. 30 Ekim. Yatak odalarından işe başladık. Her şey yerlerde, pencere içlerinde, iskemlelerde, yatakların altında ve üstünde. Kulüpte gazeteler, mürekkep okkaları, divitler, mektuplar dört bir yana saçılmış. Masanın üstünde müthiş bir karışıklık. Mutfakta bulaşıklar temiz kapkacaktan daha çok temiz bir şey kalmamış gibi. Bulaşık dolabı tıka basa dolu. Musluk tıkanmış, erzak odası savaş yerini andırıyor. Topluluk üyeleri gevşek, cansız, hatta kimisi yaşamından hoşnut. Bu gidişle yeni bir yaşam kurabilir miyiz? Birkaç gün sonra ev işini görecek bir kadın tutma konusu tartışılır. Peki ama bu başka birini sömürmek olmayacak mıydı? Uzun tartışmalardan sonra şu sonuca varılır. Herkes her an parayla birilerine iş yaptırmakta, çamaşırlarını çamaşırcıya vermekte, eve temizlikçi getirmekte falan. Eve hizmetçi kadın tutmak bütün bu işleri tek bir insanda toplamaktan başka bir şey değildir. Böylece Akulina hizmetçi olarak topluluğa katılır. Eve belli bir düzen ve temizlik gelir. Bununla birlikte iki yılın günlüğü daha çok üzücü bir tablo çizer. Yaşanan çetin günler sonunda herkesi sinirli, parlayıcı yaptı. Üyelerden dördü ayrılır. Bunlardan biri toplulukta sağlığını yitirdiğini söyleyen bir genç kız, öbürü oğlanların çekilmez olduğunu öne süren başka bir kızdır. Üçüncü kız evlenmiş, kocasının evine taşınmıştır. Delikanlılardan biri de kazandığının bir bölümünü kendine ayırdığı için topluluktan çıkarılır. Geriye iki kız, dört oğlan kalır. Yaz aylarında topluluğa yeni insanlar katılır. Beşi kız, altısı oğlan olmak üzere sayıları 11'i bulur. Yaşları 22-23'tür. Çoğu üniversite öğrencisidir. Kurucu üyelerden yalnız dördü kalmıştır. En küçük bir sorun bile bütün topluluk tarafından tartışılmaktadır. Günlük yaşamın her bölümü için ayrı bir kurul vardır. Harcama kurulu, giysi kurulu, sağlık işleriyle, sabun, diş macunu falan gibi şeylerin sağlanmasıyla görevli sağlık kurulu gibi. Demek ki topluluk örgütlenme konusunda devletin yürütme organına benzemiş, hükümet gibi çeşitli kurullara ayrılmıştır. Derken anlık maddi gereksinimlere değil, yapısal cinsel sıkıntıya bağlı temel güçlükler ortaya çıkar. Bunlar bencillik, bireycilik ve küçük kent soylu atacılığı biçiminde dışa vurmakta, topluluğun ortaklaşmacı havasıyla çelişmektedir. Bu 40 yıllık kötü alışkanlıkları ahlaki bir sıkı düzenle yok etmeye çalışırlar. Bencilliğe karşı bir ülkü, toplu yaşama adı verilen ahlaki ilke bulunur. Sözün kısası, ahlaki hatta buyurgan önlemlerle kendi kendini yönetmeyi ve isteğe bağlı sıkı düzeni ilke kabul eden bir örgüt kurmak istenir. Peki nereden geliyordu bu iç sıkı düzen eksikliği? Ortaklaşmacı bir topluluk, kendi kendini yönetme ilkesiyle buyurgan sıkı düzen arasındaki çatışkıya uzun süre dayanabilir miydi? Bir topluluğun kendi kendini yönetmesi akıl sağlığını, buysa doyumlu bir sevisel yaşamın bütün iç ve dış koşullarının sağlanmasını gerektirir. Kendi kendini yönetme ile buyurgan sıkı düzen arasındaki çatışkının kökü, ortak yaşama arzusuyla böyle yaşamaya uygun olmayan ruhsal yapı arasındaki çatışkıydı. Gençler, cinsel yaşamın koşullarını düzenlemeye sıra gelince başarısızlığa uğradılar. Topluluk, baba ocağından ve aile yaşamından bıkmış gençlere yeni bir yuva sağlayacaktı. Ama bu gençlerin içinde hem bir aile düşmanlığı hem de bir aile özlemi vardı. Ev işi falan gibi ufacık sorunlar cinsel ilişkilerdeki karışıklıktan ötürü çözülemez hale geldiler. Ortak yaşama katılanlar başlangıçta çok doğru zorunluluklar dile getirdiler. Bununla ne demek istediklerini açıkça belirtmeseler de ilişkilerin dostça olması gerektiğine parmak bastılar. Ortak evin manastır, ortaklaşmacıların da çileci olmadığını belirttiler. Topluluğun tüzüğü bu konuda şöyle diyordu. Cinsel ilişkilerin sınırlandırılmaması görüşündeyiz. Cinsel yaşama içtenlik egemen olmalıdır. Bu konuya gereken bilinç ve ciddilikle eğilmeliyiz. Yoksa bir gizlenme, köşe bucak arama, oynaşma gibi hoşa gitmeyecek arzular belirecektir. Topluluk üyeleri şu birkaç cümlede cinsel tutum bilimin temel ilkesini içgüdüyle yakalıyorlardı. Cinsel ilişkilerin kısıtlanması, cinsel yaşamı gizli kapaklılığa itmekte, düzenini bozmaktadır. Topluluktaki üyeler bu ortaklaşmacı ilkeye uygun yaşayabilmelerini sağlayacak eğitimi almış mıydılar? Cinsel yaşamlarının yeterince bilincinde miydiler? Sağlıklı mıydılar? Değildiler. İnsanın ruhsal, zihinsel yapısı denen güç sorunun öyle boş laflarla, ahlaki sorumluluklarla çözülemeyeceği kısa zamanda ortaya çıktı. Bir çiftin yalnız kalma, sevişirken rahatsız edilmeme arzusunun arkadaşlığa aykırı olmadığı anlaşıldı. Ortaklaşmacı topluluk hangi toplumsal kategoriden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki gençlerin karşılaştığı geleneksel sorunla yüz yüze geldi. Bağımsız oda eksikliği. Evdeki bütün odalar tıklım tıklımdı. Nerede sevişeceklerdi rahatsız edilmeden? Topluluk kurulurken hiç kimsenin aklına cinsel yaşamın doğuracağı sayısız sorun gelmemişti. Bu sorunlar öyle ahlaki yönetmelikler ya da sıkı düzenle falan çözülemezdi. Bununla birlikte soruna kesin bir çözüm bulabilmek için yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Ortaklaşmacılığın ilk 5 yılı içerisinde topluluk üyeleri arasında cinsel ilişki kurulmamalıdır. Tutulan günce bu ilkeye 2 yıl uyulduğunu öne sürüyor. Gençliğin cinsel yaşamı konusunda bildiklerimize dayanarak söyleyebiliriz ki böyle bir şey olanaksızdır. Cinsel ilişkiler hiç kuşkusuz denetim kurulunun denetimi dışında gizli kapaklıydı. Buysa işin içine eski gerici dünyayı sokuyordu azıcık. Topluluğun en başta gelen en iyi ilkesi cinsel konuda içtenlik ve yanınlıktan ayrılmama ilkesi çiğnenmiş oluyordu. D. Aile ile ortaklaşmacı topluluk arasındaki aşılmaz çelişki. Topluluğun yaşamındaki güçlükler erkeklerin çorap onarımına katılıp katılmamaları sorunundan gelmiyordu. Asıl sorun cinsel yaşamla ilgiliydi. Dert cinsel sorunların bir yandan yeni ve devrimci, öte yandansa korkak ve gergin bir biçimde ele alınışından doğuyordu. Bu çatışkılar şu sonuca varılmasını sağladı. Aile ile ortaklaşmacı topluluk birbirleriyle bağdaşamayacak örgütlerdir. 1928 yılı başlarında sorun olanca keskinliğiyle kendini gösterdi. Ortaklaşmacı Vladimir bir toplantı yapılmasını istedi ve aralarında şu tartışma geçti. Vladimir, Katya ile ben evlenmeye karar verdik. Başka bir yerde yaşamayı aklımızın köşesinden geçirmediğimiz için bu toplulukta kalacağız. Katya, ben de topluluğa üye olmak istiyorum. Semyon, Katya hangi sınıfta üye olmak istiyor? Vladimir'in karısı olarak mı yoksa Katya olarak mı? Yargımız buna bağlı. Katya, nicedir topluluğa katılmak istiyordum, üye olmak arzusundayım. Sergey, ben kabul ediyorum. Katya üyeliğe adaylığını Vladimir'le evliliğinin dışında koysaydı evet demezden önce iki kez düşünürdüm. Ama şimdi yalnız Katya değil, ortaklarımızdan biri söz konusu. Bunu unutmayalım. Lelya, Üyelerden birinin eşidir diye üye alınmasına karşıyım. Her şeyden önce bu yoldan kurulan ailenin topluluğa katılıp katılamayacağını araştırmalıyız. Mizacı ortak yaşama uygun olduğu için Katya'nın bu konuda özel nitelikleri bulunduğu kanısındayım. Mişa, topluluk bunalım içerisindedir. Evlilik topluluğun içinde ayrı bir küme yaratacak ve ortaklaşmacılığın birliğini sarsacaktır. Dolayısıyla ben Katya'nın üyeliğine karşıyım. Lelya, Katya'yı kabul etmezsek Vladimir'i yitireceğiz. Zaten şimdiden yitirdik sayılır. Hemen hiç aramızda değil. Onun için ben olumlu oy veriyorum. Katya, durumumu hafifletici nedenler olmadan ele almanızı dilerim. Ortaklaşmacılardan birinin karısı değil, kendi adıma üye olmak istiyorum. Yargı, Katya üyeliğe kabul edilmiştir. Kızların odasına yeni bir yatak eklenir. Ne tutulan güncede ne de Mehnert'in kitabında topluluk üyelerinin cinsel yaşamıyla ilgili somut veriler var. Topluluktan birinin evliliği sorunu kuramsal olarak çözülmüş, güçlükler sonradan ortaya çıkmıştır. Uzun tartışmalardan sonra odaların kalabalıklığından ve parasızlıktan ötürü çocuk istenmediği yargısına varılır. Doğan çocuklar üniversite öğrencilerinin evde çalışma olanağını yok edecektir. Güncede şu satırlar var. Topluluk içerisinde evlilik kabul edilmiştir, evlenmeye izin vardır. Bununla birlikte barınma koşulları göz önünde bulundurulduğunda evliliğin çocuksuz kalması gereklidir. Çocuk aldırmaya izin yoktur. Bu üç cümle Sovyetler Birliği'ndeki cinsel devrim konusunda binlerce sayfalık resmi durum bildirisinden daha aydınlatıcıdır. 1. Topluluk içerisinde evlilik kabul edilmiştir, evlenmeye izin vardır. Başka bir deyişle uzun süre kararsızlık geçirildikten sonra evlilik kabul edilmiştir. Her şeye karşın bir cinsel ilişki yasaklamaya hiç kimsenin gücü yetmezdi elbet. Resmi Sovyet öğretisinde evlilik her türlü cinsel bağlılığı kapsadığından hiç kimsenin aklına bir cinsel bağlılığı ayakta tutabilmek için ille de evlenmek gerekmediği gelmiyordu. Çocuk yapma arzusunu da içeren bir bağlılıkla salt sevgi gereksinimine dayalı bağlılık birbirinden ayrılmıyordu. Ayrıca geçici bağlanmayla sürekli bağlanma da öyle. Ne geçici bağlanmanın sonu düşünülüyordu ne de sürekli bir ilişkinin adım adım gelişmesi. 2. Barınma koşulları göz önünde bulundurulduğunda evliliğin çocuksuz kalması gereklidir. Topluluktaki bireyler onlara yer bulunmadığından çocuk yapmamak koşuluyla evlenilebileceğini anlıyorlardı. Ama asıl sorun cinsel ilişkilerin nerede gerçekleştirileceğiydi. Devrimci Alman gençlik örgütlerinde soruna bir çözüm bulunmuştu. Odası olan gençler bunu arkadaşlarına bırakıyorlardı. Böylesine ivedi olduğu halde hiçbir parti görevlisi bu soruna tez elden ve resmen çare arama yürekliliğini gösteremedi. Çocuk aldırmaya izin yoktur. Bu cümle bir sevgi ilişkisini kabul etme ama çocuk aldırmaya izin vermeme konusundaki tutucu eğilimi ortaya vuruyor. Dolayısıyla kılgısal alandaki tek çözüm cinsel perhiz oluyordu. Oysa duruma uygun çözüm şu olmalıydı. Yaşanacak alan dar olduğu için şimdilik çocuk kabul edemeyeceğimizden çocuk yapmamalısınız. Sevişmek istiyorsanız gebeliği önleyici araç ve ilaçlar kullanın. Rahatsız edilmek istemediğiniz zamanı bize bildirin.